Fuat Can Bayramoğlu'yla Dış Basın Turu.
İkinci bölümde sevgili dinleyicilerimiz, dış basında neler konuşuluyor, hangi manşetler atılıyor, onun değerlendirmesini yapacağız. Dış ilişkiler uzmanı Fuat Can Bayramoğlu bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza.
Hoş bulduk Arzu Hanım, merhaba.
Evet, önce bir özet yapıyoruz, sonra ülkelerin gündemine bakıyoruz. Özet olarak neler söylersiniz dünya ile ilgili?
Evet, geçtiğimiz iki haftadır aslında geçtiğimiz son programda da bahsettiğimiz Sudan'da ki gelişmeler, oradaki süren çatışma yine dünyanın gündeminde ki bu çatışmanın komşu ülkelere de etkilerinin olmasından bahsediliyor. Bu bir endişe kaynağı, bu konuşuluyor. Diğer bir konu, Asya ülkeleri olan Güney Kore ve Tayvan ile Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ilişkileri ve bunun aslında bu ülkelerin Çin'le ilişkileri bağlamındaki sonuçları, bununla ilgili haberler vardı. Tam tersi perspektiften bakıldığında da Çinli yetkililerin Avrupa ülkeleri hakkında bazı açıklamaları oldu. Özellikle Baltık ülkeleriyle ilgili. Hatta şöyle diyelim, Sovyetler Birliği dağıldıktan sonra kurulmuş olan ülkelerle ilgili o ülkelerin bağımsızlık durumlarını eleştiren bazı açıklamaları oldu Çin Dışişleri Bakanı'nın. Bunu konuşacağız. Hindistan ve Tunus'ta gerginlikler vardı. Hindistan'da önemli bir siyasetçi güpegündüz öldürüldü. Bu önemliydi. Tunus'ta da Ghannouchi'nin tutukluluğunu takip ediyoruz. Orada da ülkede bir gerginlik söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri özelinde ise 2024 seçimlerinde Biden'ın yeniden aday olduğu ile ilgili haber dün basında konuşuldu, Amerikan basınında. Ve başka bazı önemli basınla ilgili yine gelişmeler var. Çok önemli bir Fox News'un, Trump'ın destekçisi olan Fox News'un, yine Trump'ı çokça destekleyen bir isim olan Tucker Carlson'ın Fox News'daki görevine son verildi. Bu Amerika'da tartışılan konulardan bir tanesiydi. Ve hep yapay zekadan bahsediyoruz. Yuval Noah Harari isimli bir İsrailli tarihçi var. Aslında çok spekülatif değerlendirmeleri olmakla birlikte Telegraph'ta, İngiltere'de önemli bir makalesi, daha doğrusu mülakatı yer aldı. Orada da dedi ki, insanoğlu ilk kez kendisinden daha güçlü olan ve kendisini yok etme ihtimali olan bir varlığı yaratmış durumda gibi bir açıklaması oldu. Acaba bakalım bundan sağ çıkabilecek mi bu süreçten gibi bir değerlendirmesi oldu. Eğer zamanımız olursa ona da değiniriz. İsterseniz Sudan'da başlayalım.
Buyurun.
Şöyle, Sudan'la ilgili özellikle orada büyükelçiliği olan ülkelerin diplomatlarını ve vatandaşlarını oradan çıkarmaya dönük hamlelerini izliyoruz. Son olarak Amerika Birleşik Devletleri de Sudan'dan askeri diplomatlarını çıkartacağını açıkladı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son açıklamasında sağlık kuruluşlarının diğer yandan değerlendirmelerine bakıldığında 400'den fazla insanın hayatını kaybettiğini ve binlerce kişinin yaralanmış olduğu ile ilgili bazı haberler var. New York Times'da bir değerlendirme vardı. Burada son dönemde özellikle Sudan'da Rusya'nın paramiliter grubu olarak adlandırılan Wagner grubunun Rusya ile bağlantılı olduğu biliniyor, malumunuz. İşte bu paramiliter grubun Sudan'da bazı faaliyetlerde bulunduğu ile ilgili Amerikalı yetkililerin, isimsiz tabii olmakla birlikte, bazı değerlendirmelerine yer veriliyor. Bu anlamdaki bu konu da önemli. Çünkü 2019'dan bu yana Wagner'in Sudan'daki etkinliğini artırdığından bahsediliyor New York Times'ın haberinde. Dolayısıyla evet, Sudan'da bir gelişme yaşanıyor ama Batı, özellikle Amerikan basını üzerinde bakıldığında burada Rusya'nın acaba ne kadar parmağı var? İlk Amerikan basınının tepkisi bu noktada oldu. Buna nasıl yanıt verilmesi gerekiyor? Veya başka ülkelere de aslında şu mesajı veriyor Amerika basınında konuşulanlar. Rusya veya benzeri ülkelerin kendi ülkenizdeki etkileri durumunda benzer şeyleri yaşayabilirsiniz. Yani Amerikan basının vermeye çalıştığı mesaj bu şekilde değerlendirebiliriz. Diğer yanda Mısır'ın Hartum'daki askeri ateşçisi hızlı destek kuvvetleri tarafından öldürülmüştü. Bununla ilgili bir haber vardı. Bu da önemli çünkü Mısır Sudan'ın hemen kuzey komşusu ve buradaki gelişmelerin Sudan'daki iç savaşın şiddetlenmesi halinde Mısır'a yansıması muhtemel. Ve Mısır'a yansıması şu açıdan problemli. Mısır ekonomisi zaten uzunca bir süredir bir krizle boğuşmakta. Dolayısıyla olası bir göç dalgasının Mısır üzerinde nasıl bir etki yaratacağı gerçekten tartışılıyor. Daha doğrusu endişe oluşturuyor uluslararası haberleri takip eden insanlar açısından ve diplomatlar açısından, aslında onu da söyleyebiliriz. Asya'da önemli gelişmelerin olduğunu söylemiştik. Güney Kore lideri Yoon Suk Yeol halihazırda Amerika Birleşik Devletleri'ne bir ziyaret gerçekleştiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore ilişkilerinin 70. yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen bir ziyaret bu. Güney Kore'nin bu ziyaret sırasında ve aslında öncesinde esas amacının kendi başına bir nükleer silah geliştirme ile ilgili çabalarına destek arama olduğunu değerlendirebiliriz. Çünkü çok ilginç bir anket yayınlandı bu ziyaret öncesinde Güney Kore basınında. Asya Politika Enstitüsü tarafından yayınlanan bu ankette şu bilgiye yer veriliyor. Deniyor ki Amerika Birleşik Devletleri acaba olası bir Güney Kore'nin bölge ülkeleriyle, ki burada Çin özellikle bahsediliyor, bölge ülkeleriyle bir kriz yaşaması durumunda Amerika Birleşik Devletleri acaba kendi çıkarlarını riske etme pahasına Güney Kore'yi korur mu diye bir soru soruluyor. Ve Güney Korelilerin %54'ü bunu Amerika Birleşik Devletleri'nin yapmayacağını düşünüyor. Dolayısıyla evet, 70. yılının kutlandığı bir Amerika Birleşik Devletleri Güney Kore ilişkiler yıl dönümünden bahsediyoruz. Ama bir taraftan da Güney Korelilerin Amerika'nın kendilerine destek olmamasıyla ilgili endişeleri dolayısıyla bağımsız hareket etme çabasından bahsediyoruz. Bu da aslında o noktada birbiriyle çelişen konular. Güney Korelilerin de %70'e yakınının nükleer silah geliştirme ile ilgili desteklediğini, ülkesinin çalışmalarını söyleyebiliriz. Bu da yine önemli bir konuydu. Bir diğer konu, bu bölgede Asya'dan bahsetmişken devam edelim. Filipinler ve Amerika Birleşik Devletleri arasında Filipinlerin kuzeyinde başlayan bir tatbikat var. Ve bu tatbikat o bölgedeki son yıllardaki en büyük tatbikat, iki ülkenin birlikte düzenlediği en büyük tatbikat olması açısından önemli. Neden peki biz bahsediyoruz? Özellikle çünkü Çin'in Tayvan'da güç kullanarak hakimiyetini kabul ettirmesiyle ilgili beklentilerden veya orada bir çatışmanın çıkmasıyla ilgili beklentilerden bahsediyoruz. Dolayısıyla orada sürekli bir askeri güç gösterisi veya bir hazırlık faaliyetlerinin olduğu ile ilgili mesajlar veriliyor. Bu önemli. Tabii sadece bölge ülkeleri açısından değil, Avrupa orduları açısından da bazı gelişmeler oldu. Avrupa donanması açısından da şöyle. Avrupa Birliği dış ilişkiler yetkilisi Joseph Borrell'in bir açıklaması oldu hafta sonunda. Ve Borrell dedi ki Tayvan'daki gelişmeler bizim jeostratejik odağımızda takip ettiğimiz gelişmeler ve oradaki barışın sağlanması bizim için, bizim jeopolitik çıkarlarımız açısından çok önemli dedi. Yani Avrupa'nın bulunduğu yeri düşünecek olduğumuzda, hani o anlamda Tayvan'daki gelişmelerin ve Tayvan'ın Avrupa'nın jeostratejik önemi noktasında Avrupa Birliği'ni doğrudan ilgilendirdiğini söylemiş olması bu anlamda önemliydi. Bu konuyla ilgili de önemli gelişmelerin olmasını bekliyoruz. Mayıs'ın ilk yarısında özellikle. Çünkü çokça bilinen bir Gimli toplantısı gerçekleşecek Mayıs'ın 12'sinde. Bu Gimli toplantısı Dışişleri Avrupa Birliği'nin Dışişleri Bakanlarının aslında yarı formal, formal resmi olmayan diyebiliriz bir araya geldikleri bir zirve şeklinde oluyor. İşte burada 2019'da kabul edilen Avrupa Birliği'nin Çin'e yönelik politikasına acaba bir düzenleme, bir değişikliğe gidilecek mi? Bununla ilgili bazı konuşmaların olmasının beklendiği söyleniyor ki bu da önemli. Borrell de bu konuyla ilgili, bu konunun değerlendirme kapsamında olacağı ile ilgili açıklaması oldu. Bu anlamda önemli. Tabii Avrupa Birliği kurumları ile Çin ilişkisinin sınırları tartışılırken bir taraftan AB ülkelerinin bakışları, Avrupa Birliği'nin üye ülkelerinin bakışları burada farklı olabiliyor. Hatırlayalım, birkaç hafta önce Macron'un Çin ziyareti olmuştu ve bu ziyaret sırasında Tayvan sorununa bölgede olmayan ülkelerin veya Avrupa Birliği'nin karışmamasının daha doğru olabileceği ile ilgili bazı açıklamalar olmuştu ki ziyaret dönüşü çok tartışılmıştı bu. Evet, Avrupa Birliği üyesi değil İngiltere'den şimdi bahsedeceğiz ama İngiltere Macron'un bu açıklamasını eleştirdi. Daha yeni Dışişleri Bakanı Cleverly'nin bir açıklaması oldu ve hiçbir ülke Tayvan'da çıkacak bir savaşın sonuçlarından kendini koruyamaz şeklinde bir açıklaması oldu İngiltere Dışişleri Bakanı'nın, ki bu açıklamanın aslında Fransa'ya bir mesaj olduğu söyleniyor. Yani Çin'le ilişkileri korumak pahasına Tayvan'da yaşanacak bir kriz veya çatışmanın çatışmaya seyirci kalınamaz şeklinde bir değerlendirmeydi bu da. Bu da yine oldukça önemli bir değerlendirmeydi diyebiliriz. Diğer taraftan Avrupa'da önemli gelişmeler var. Evet, girişte hatta bahsettik. Çin Dışişleri Bakanı'nın önemli bir açıklaması oldu ve dedi ki Sovyetler Birliği, eski Sovyetler Birliği üyesi olan bazı ülkelerin bugünkü bağımsızlıkları ile ilgili uluslararası hukuk açısından bazı sıkıntıların olabileceği ile ilgili bir değerlendirmesi oldu. Ki bunun üzerine Fransa, Ukrayna ve Baltık ülkeleri feveran etti haklı olarak. Çünkü bu ülkeler halihazırda bağımsız ülkeler. Dolayısıyla hani onların acaba bağımsızlıkları mı sorgulanacak ve dolayısıyla yeni Ukrayna bu ülkeler mi olacak gibi değerlendirmelere yol açtı bu açıklama. Bunun hemen ardından Çin'den aslında bir açıklama beklendiğiyle ilgili yüksek sesle konuşulanlar oldu. Tam da bu konuyla ilgili düzelteyim, az önce ben Çin Dışişleri Bakanı dedim. Çin'in Fransa Büyükelçisi Liu Xiaoyi'nin açıklamasıydı bu. İşte bu açıklamanın sonrasında Büyükelçi Fransa'da Büyükelçiye nota verildi, çağrıldı, daha doğrusu bir açıklama istendi Çin Büyükelçisinden, Fransa tarafından. Ama sadece Fransa tarafından değil, pek çok ülke, ki bunlar arasında Litvanya, Letonya ve Estonya da var, Çin, kendi ülkelerindeki Çin Büyükelçilerini çağırdılar ve bir açıklama istediler. Akabinde de Çin Dışişleri Bakanlığı bir açıklama yayınladı ve bunun, bu açıklamanın Çin'in Fransa Büyükelçisinin şahsi düşünceleri olduğu şeklinde bir açıklamayla yetindiler. Tabii bunun hani bu anlamda ne kadar dikkate alınabilir olduğunu değerlendirmek lazım. Çünkü ilk yapılan açıklamanın tonuyla ikinci açıklamanın tonu oldukça farklıydı. Onu söyleyebiliriz. Bir diğer önemli açıklama Macaristan Başbakanı Viktor Orban'dan geldi. Hatırlayacağız, Jens Stoltenberg, NATO Genel Sekreterinin bir açıklaması oldu ve dedi ki Jens Stoltenberg, Ukrayna'nın NATO'ya üyeliği konusunda hiçbir üyenin kuşkusu yok ve bütün üyelerin oy birliği var benzeri bir açıklaması oldu. Orban'ın bunun hemen akabinde bir açıklaması oldu ve Orban şu tweet'i attı, dedi ki ne diyorsunuz, bizim bu konudan bir bilgimiz yok dedi Orban. Yani Orban'ın aslında, yani Macaristan'ın bu konuda aynı sayfada, hani o ifadeyle söyleyelim, aynı sayfada olmadığını Jens Stoltenberg'de söyleyebiliriz. Bir diğer konu, hemen ben bakıyorum son açık konularımıza. Tunus'taki gerginlik had safhada gerçekten, çünkü Raşit Ghannouchi tutuklanmıştı. Hatta tutuklandıktan ve hapse gönderildikten, tutuklanması sürecinden hemen sonra hastalanıp hastaneye kaldırılmıştı. Tabii simge bir isim Raşit Ghannouchi, 82 yaşında olması ve daha önceki yıllarda Tunus'ta meclis başkanlığı yapmış olması oldukça önemli. Nahda hareketinin lideri, dolayısıyla bölgede aslında çokça destekçisi olan bir hareket. Dolayısıyla bu anlamda Ghannouchi üzerindeki bu durum ve tutukluluk süreci bölgede takip ediliyor. Ki bu bölge de, yine bahsedelim, Sudan'a çok da uzak bir bölge değil. Kuzey Afrika ülkesinden bahsediyoruz Tunus derken. Sudan'da hemen Afrika'nın kuzeyinde yer alan ülkelerden bir başkası. Dolayısıyla bu da önemliydi. Hindistan'da Atik Ahmet ve kardeşi Eşref Ahmet gün ortasında güpegündüz polisler eşliğinde bir sağlık kontrolüne götürülürlerken 3 silahlı saldırgan tarafından öldürüldüler. Bu yani Twitter'da da ve sosyal medyada da paylaşıldı. Gerçekten inanılmaz görüntülerdi. Bu da yine bugünlerde Hindistan'ın dünyanın en kalabalık ülkesi olduğu ile ilgili haberleri takip ediyoruz. Bu vesile şunu da hatırlayalım. Hindistan halihazırda en çok Müslümanın yaşadığı ülkeye, yaklaşık 300 milyona yakın neredeyse Müslüman var. Dolayısıyla bu ülkedeki bu Müslüman liderlere yapılan bu saldırının sonuçları olabilir ve olursa da aslında Hindistan açısından ve dünya açısından da önemli bir yeni bir çalkantı süreci de başlayabilir. Bu da tartışılan bir konu. Son olarak isterseniz vaktimiz daralıyor, farkındayım. Şöyle bir konu var. CIA Amerika'ya baktığımızda Amerika'da Biden'ın 2024 seçimlerinde tekrar aday olacağı ile ilgili açıklaması tartışılıyordu. İşte bu tam konuşulurken aslında 2000 yılında daha önce CIA'de vekaleten başkanlık yapmış bir ismin 2020 yılında Biden'a destek amacıyla 50 CIA yetkilisine, daha önce görev yapmış isme, bu bir dönem tartışılan Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın laptopundaki bilgiler vardı. İşte o bilgilerin aslında bir Rusya propagandası olduğu ile ilgili düşünce sarf etmeleri istendiğini söyledi. Ve bu şekilde de Biden'ı desteklemeleri istendiği söylendi. Bu evet. Da önemliydi. Son olarak da onu ben tekrar hatırlatayım. Tucker Carlson'ın Fox News'dan ayrılmış olması, önümüzdeki yıllarda, önümüzdeki süreçte, bir yıl içerisinde Trump'ın başkan adaylığı sürecinde acaba başkan yardımcısı mı olacak tartışmalarını beraberinde getirirken, bir taraftan da Fox News'un acaba Trump'a desteğini çekecek mi şeklindeki değerlendirmeleri de beraberinde getirdiğini belirterek programı sonlandırabiliriz.
Teşekkür ederiz katıldığınız için. Ben dış ilişkiler ederim. Uzmanı Fuat Can Bayramoğlu konuğumuzdu.